14. kuşun arzı: himmet ve gayret. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi: "Ey kalp gözü açık mübarek, bu manevi yolda himmet ve gayrete yer var mı acaba? Görünüşte cılızsam da gerçekte himmetli ve gayretliyimdir. Pek öyle yüce taatim, takva ve ibadetim falan yok. Ama ileri derecede himmet ve gayretim var." Hüdhüd'ün cevabı: "Elest bezmi aşıklarının, Allah aşıklarının mıknatısı, var olan her şeyde kendini gösteren himmet ve gayrettir. Kimde bu himmet ve gayret görülürse, daha bu manevi yola girer girmez çarçabuk iki alimin de anahtarlarına kavuşur. Bu himmet ve gayretten bir parçaya sahip olan kimse, onunla güneşi bile parça parça eder. Alemlere hükümranlığın esası da, can kuşunun tüyleri ve kanatları da himmet ve gayrettir." Hazreti Yusuf ve Yaşlı Kadın. Rivayet ederler ki Hazreti Yusuf satılırken Mısırlılar onu almak için yanıp tutuştular. Alıcılar arttıkça satıcı onun ağırlığının 5 katı altın istedi. O sırada gönlü kan revan içinde olan ve bu maksatla birkaç yumak ip eğirmiş yaşlı bir kadın telaşla herkesin ortasına geçti ve can hıraş bir çığlık atarak seslendi: "Ey şu yakışıklı Kenanlıyı elinde tutan satıcı! Ben bu delikanlının deli divanesi oldum. Onun için 10 yumak ip eğirdim. Al bunları, ver onu bana. El sıkışalım, olsun bitsin." Esirci gülmeye başladı ve yaşlı kadına dedi ki: "Ey gönlü temiz, bu nadir inci hiç senin harem olabilir mi? Burada herkes onun için yüzlerce hazine vermeye hazır. Ey ihtiyar, buna ne senin gücün yeter, ne de yumaklarının." İhtiyar kadın cevap verdi: "Biliyorum elbet bu delikanlının bu bedele verilmeyeceğini. Dostlarım da, düşmanlarım da, şu yaşlı kadın da alıcılar arasındaydı desinler istedim." Gönlünde işte böylesi yüce bir himmet ve gayreti olmayan, sonsuzluk mülkünü, ebedi saadeti asla ummasın. O büyük Hakan, İbrahim Ethem Hazretleri böyle bir himmet ve gayretle tahtını ve tacını ateşlere attı. Dünya hükümranlığının bütün mahzurlarını görüp ondan yüz çevirince, kendisine yüz binlerce başka manevi hükümranlığın kapıları aralandı. Bütün varlığıyla himmet ve gayrete yönelince, bütün murdar hükümranlıklardan nevri döndü. Hem zaten himmet ve gayretin gözü güneşi bir görmeye görsün. Artık güneş dururken zerreye gönül verebilir mi hiç? Dilenciyi yeğleyen sultan. Tamamen gaflet içinde yüzen bir adam sürekli şikayet ediyordu yoksulluğundan. İbrahim Ethem Hazretleri ona seslendi: "Evlat, galiba sen bu yoksulluğu çok ucuza satın almışsın." Yoksul karşılık verdi: "Ne manasız laflar ediyorsun sen böyle? Hiç yoksulluk satın alınır mı? Utan be adam, utan." İbrahim Ethem Hazretleri cevap verdi: "Ben bu yoksulluğu canı gönülden istedim. Hem de dünya sultanlığını vererek satın aldım. Hala da bu yoksulluğun bir anını 100 cihan karşılığında satın almaktayım. Çünkü onun her anı bu bedele değer. Ben böylesine değerli meta, malı, ticaret malını bulunca derhal sultanlığa elveda dedim. Ben İyi biliyorum değerini fakirliğin. Sense bilmiyorsun onun kadrini. Ben yoksulluğuma şükrediyorum, sense yakınıyorsun." Himmet ve gayret sahibi kimseler canlarını ve tenlerini ortaya koyarlar da yıllar ve yıllarca yanıp kavrulmayı göze alırlar. Onların himmet ve gayret kuşu böylece Tanrı katına yaklaşır ve onlar dünyadan da el çekerler, ahiretten de. Eğer böyle bir himmet ve gayret eri değilsen, defol git. Bu nimete layık değilsin sen. Ne dost, ne düşman. Manevi mertebelerin zirvelerinde gezinen Şeyh Gûri Hazretleri bir gün meczuplarla bir köprünün altına gitti. Tesadüf bu ya, Sultan Sencer de büyük bir debdebeyle oradan geçiyordu. Sordu, köprü altındaki bu insanlar da kim? Şeyh cevap verdi, hepimizde ne başları ne de ayakları olan insanlarız. İşte sana teklifimiz. Ya bizi gerçekten sever dost olursun, biz de seni bu dünyadan derhal koparıp alırız. Ya da dost değil, düşmanımız olursun, o zaman da biz seni hemencecik dininden ederiz. Hadi seç. Dostluğumuzu da düşmanlığımızı da şöyle iyi bir hesapla ama. At şöyle adımını ileri de gör nefsinin o çirkin halini. Şu köprünün altına bir insen, kurtarırsın yakanı şandan ve gösterişten. Sultan Sencer şöyle cevap verdi. Ben sizin adamınız değilim. Size karşı ne muhabbetim var ne de öfkem. Sizin ne dostunuzum ne de düşmanım. Harmanım yanmasın diye işte çekip gidiyorum. Sizden bana ne şan gelsin ne utanç. Sizin iyiliğinizle de kötülüğünüzle de işim yok benim. Himmet ve gayret çok hızlı uçan bir kuşu andırır. Her an gittikçe daha da hızlı kanat çırpar. Eğer bu uçuşuna kendisini kaptırmasaydı o kuş, ilahi cezbeye nasıl erebilir, yaratılışının sırrına nasıl erişebilirdi? O uçtuğunda elbette ancak basiret ve idrakle uçar da, yaratılmış bu alemin çok ilerilerine kanat açar. Onun koşusu, varlığın ufuklarını aşıp geçer. Çünkü o sarhoşluktan da, ayıklıktan da çok üstün ve yüce bir haldedir. Meczubun gözyaşları. Gecenin ortasında bir meczup hüngür hüngür ağlıyor ve şöyle diyordu. Bu dünya nedir? İster misiniz? Size söyleyeyim mi? Kapalı bir kaptır. Biz de onun içindeyiz. Cahilliğimizden burada hülyalara dalıp gitmişiz. Ecel bu kabın kapağını açtığında kanadı olan ebediyete uçacak. Kanatsız olansa kabın içinde bin bir dert ve bela içinde mahpus kala kalacak. Madem öyle himmet ve gayret kuşunu manevi kanatlarla kanatlandırdın, akla gönül sun, ruha da coşku ver. Kabın kapağı kaldırılmazdan önce ilahi yolun kuşu ol da hazırla kanatlarını ve de tüylerini. Yoksa yak kanatlarını, tüylerini ve de kendini. Yak ki menzile herkesten önce varasın. On beşinci kuşun arzı, insaf ve vefa. Bir başka kuş Hüthüd'e sordu. İnsaf ile vefanın ulu padişah katındaki değeri nedir? Hak Teâlâ bana doğruluk ve dürüstlük bahşeyledi. O yüzden kimseye karşı insafsızlık ve vefasızlık etmedim. Bir kişide bu iki özellik bulunsa, onun ilim ve irfan yolundaki mertebesi ne olur? Hüthüd'ün cevabı. İnsaf, kurtarıcı bir erdemdir. İnsaf sahibi olan yakasını anlamsız ve boş şeylerden kurtarır. Senin insaf sahibi olman, ömrünü ibadet ve secde ile geçirmenden evladır. El açıklığı bile iki cihanda gizlice gösterilen İnsaf ve merhametten daha üstün olamaz. Fakat bunu fazlaca göstere göstere yapan kişi elbette riyakarlığa ve gösterişe düşmüş olur. Bil ki hak yolunun yolcuları herkese yüce gönüllülükle insaf eder de kimseden insaf beklemezler. Ahmet İbni Hanbel asrının imamıydı. Bilgisi her türlü övgünün ötesindeydi. Zihninin fikirden ve bilgiden boşaldığını hissettiği an Bişri Hafî Hazretlerinin yanına koşardı. Birisi onu Bişri Hafî'nin huzurunda görünce hemen kınamaya başladı ve şunları söyledi. Sen ki cihanın imamısın. Dünyada senden daha üstün bir alim yok. Senden daha yetkili biri yok ki sözünü dinleyesin. Ama gel gör ki sen bu yalın ayak, başı çıplak adamın peşinde koşuyorsun. Ahmet İbni Hanbel cevap verdi. Doğru, kitap ve sünnet bilgisi konusunda ben donanımlıyım ve ondan daha çok fazla bilgiye sahibim. Fakat o, Allah'ı benden daha iyi biliyor. Ey insafsızlığı kendisini cahilleştirmiş adam! Bu manevi yolun erlerinin gösterdiği şu insafa baksana bir. Gazneli Mahmud ve Hindistan Kralı. Hinduların yaşlı bir kralı vardı. Sultan Mahmud'un ordusu tarafından esir alındı. Askerler onu Sultan Mahmud'un huzuruna çıkardılar. Sonunda bu kral Müslüman oldu. Derken Allah aşkının ne demek olduğunu tadınca iki cihanı da sildi attı. Yalnız başına çadırına çekilip oturdu. Gönlü coştu ve içi elem ve kederlerle doldu. Gece gündüz gözlerinden yaşlar aktı, acılara boğuldu. Gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden beter oldu. Ahları ve inleyişleri öylesine arttı ki halini sultana arz ettiler. Sultan Mahmud onu huzuruna getirtti ve şöyle dedi. Sana 100 krallık ve daha da fazlasını vereceğim. Sen bir kralsın, kendini böylesine harap etmene ne gerek var? Daha ne zamana dek ağlayıp sızlayıp duracaksın? Kendine azap etmeyi bırak. Hindu kral cevap verdi. Ey Hakan, ben ülkem ve şanım için ağlamıyorum ki. Ben kıyamet günü Rabbim beni hesaba çekecek diye ağlıyorum. Şöyle diyecek bana. Ey vefasız ve sadakatsiz! Ey bana karşı onca adaletsizlik ve insafsızlık tohumları ekmiş kişi! Sultan Mahmud yiğit süvarilerinden oluşan ordusuyla üzerine yürümeseydi, beni aklına bile getirmeyecektin. Nasıl olur bu? Vefasızlık, sadakatsizlik değil mi seninkisi? Senin düşüncelerin benden çok, hem de pek çok uzaktayken, mağlup olup kendine gelmen için ille de bir ordunun toplanması ve yenik düşmen mi gerekirdi? Böyle olmasaydı sen beni hiç yad etmeyecektin. Söyle, ben seni dostum diye mi çağırayım, yoksa düşmanım diye mi? Ne zamana kadar sürecekti bu hal? Ben vefalı, sen vefasız. Elbette vefa böyle gösterilmez. Yarın Hak Teâlâ böyle hitap ederse bana, o ihmalim ve o vefasızlığım konusunda ne cevap vereceğim? Bu utanç ve mahcubiyetle ne yapacağım ben? Ey genç Hakan! İşte budur ben ihtiyara gözyaşları döktüren. İnsaf ve vefadan bahseden bu sözlere kulak ver. Ders al da hemen hayırlı işlere koyul. Vefa sahibi isen eğer, hadi Allah'a götüren bu yola koyul. Değilsen kal olduğun yerde. Bırak bu işi. Vefalılar meydanında bulunmayan kişinin civan mertler, asil insanlar defterinde yoktur yeri. Müslüman savaşçı ile kafir savaşçı. bir gazi çarpıştığı kafirden namaz kılmak için kısa bir mola istedi. Kafir kabul etti. O da gidip namazını eda etti. Dönüşte kılıç kılıca daha bir şiddetle birbirine giriştiler. Derken kafirin de dua etme anı geldi ve karşısındakinden mühlet isteyip meydandan ayrıldı. Kafir uygun bir yer seçti ve putunun karşısına geçip yerlere kapandı. Gazi onun yere kapandığını görünce içinden "Şimdi zafer benim" diye geçirdi. Sinsice yaklaşıp kellesini uçurmak için yürüdüğünde hatiften kendisine bir ses geldi. "Ey vadinden çarçabuk dönen! Ne güzel ahde vefa gösteriyor ve sözünü ne de güzel tutuyorsun böyle. O sana vakit tanıdığında kılıcını kafana indirmedi. Şimdi sen onun boynunu vurursan, cahillik olur bu, cahillik. Sözünüzü tutun, ayetini hiç okumadın mı? Sen mutlaka yoldan çıkmış olmalısın ki ahdine vefa göstermiyorsun. O kafir daha önce sana yüce gönüllü davrandığına göre sen de ondan geri kalma. O sana iyilik etti. Sense ona kötülük etmek istiyorsun. Sana nasıl davranılmasını bekliyorsan başkasına öyle davran. Kafirden emniyet ve sadakat gördün. Eğer iman sahibiysen nerede senin vefan? Ey Müslüman, sen kendini inkar etmektesin. Baksana, kafirden de aşağıdasın vefada. Bu sözler gaziyi allak bullak etti. Utançtan tepeden tırnağa kan ter içinde kaldı. Kafir onu elinde kılıç, şaşkın bir halde ağlar görünce, "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. Müslüman ise hakikati olduğu gibi itiraf edip şöyle dedi. "Az önce benden hesap sordular. Sana karşı ahdimi tutmadığımı söyleyip bayladılar. Sana haksızlık ettiğim için gözyaşlarına boğuldum." Kafir onun bu söylediklerini duyunca bir çığlık attı ve başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. "O ne kudret ve kuvvet sahibi adil bir tanrıdır ki benim gibi suçlu bir düşman uğruna kıymetli bir dostunu sözüne sadık kalmadı diye yerden yere vuruyor. Vefa konusunda o seni böyle azarlayıp paylıyorsa, hesap günü asıl ben vefasızın halinici ola. Anlat bana İslam'ı da mümin olayım. Yakayım putçuluğu ve dinin gereklerini yerine getireyim. Eyvahlar olsun. Meğer kalbimde ne bağlar ve bağlantılar varmış da beni böyle bir Allah'ı görmekten alıkoymuş. Ey edepsiz! Çoğu zaman sen de o sevgiliye karşı vefasızsın. Onu aramak yerine kendi hevesinin peşindesin. Yok sende gerçek vefa. Yok sende hakkıyla saygı. Sonsuz bir sabırla bekliyorum o günü. Feleğin bütün yapıp ettiklerini bir bir yüzüne vuracağı o günü." Hazreti Yusuf ve kardeşleri. Hazreti Yusuf'un 10 kardeşi kıtlıktan kurtulmak için çok uzaklardan yanına geldiler. Perişan hallerini ona anlattılar ve bu darlık senesi sebebiyle kendisinden yardım dilediler. Hazreti Yusuf'un yüzü örtülüydü. Önünde bir kase vardı. Elini görülür bir şekilde kaseye vurdu. Kaseden iniltili sesler çıktı. Bilge Yusuf bunun üzerine sordu. "Bu kasenin dillendirdiği ağıtı anladınız mı?" Şaşıran ve dehşete kapılan kardeşlerin hepsinin de Hazreti Yusuf'un karşısında birden dilleri çözüldü ve ona hep birden karşılık verdiler. "Ey hakikatleri hakkıyla bilen asil kişi! Bu kasenin sesinin ne anlama geldiğini kim bilebilir ki?" Hazreti Yusuf onlara şu cevabı verdi. onun sizlerden nasıl sızlandığını çok iyi biliyorum ben ey namertler. Diyor ki, sizin eskiden güzellikte eşsiz bir kardeşiniz varmış. Adı Yusuf'muş. En küçüğünüzmüş. Güzellikte sizden üstünmüş. Hazreti Yusuf elini tekrar kaseye vurdu ve dedi ki, çıkardığı bu sesle de şöyle diyor. Hepiniz onu bir kuyuya attınız. Sonra masum bir kurdun canını heder ettiniz. Gömleğini onun kanına buladınız da Hazreti Yakub'un yüreğini paramparça ettiniz. Kaseye bir kere daha dokundu ve çıkan ses ondan şunları da söylemesini istedi. Babanızı hüzünlere gark ettiğinizi ve ay yüzlü Yusuf'u sattığınızı söylüyor. Kafirler yapmaz kardeşine böylesini be insafsızlar. Allah'tan utanın ey buradakiler. Bu sözleri duyunca şaşkına döndüler. Ekmek istemeye gelmişken eriyip su kesildiler. O zaman Yusuf'u öyle harcayıvermişlerdi ya, şimdi de dünyalar başlarına yıkılıyordu. Zaten daha onu kuyuya atmaya karar verdiklerinde hepsi de kendilerini çoktan azap kuyusuna hapsetmişlerdi. Bu kıssayı duyup da ondan hisse alamayan kördür, kör. Sen bu hikayeye anlayışsızca bakma. Çünkü bu anlatılan senin kendi hikayendir ey cahil. Vefasızca yapıp ettiklerinin hepsini de sen, marifet, manevi anlayış ve kavrayış nuruyla yapmadın. O yüzden biri çıkıp da senin ömür kasene şöyle bir dokunsa, azarı hak eden davranışların o kadar çoktur ki. Bekle, seni uykudan uyandırsınlar ve kendine getirsinler de, o hesap gününde ortaya serilen bütün çirkin hallerini, eksiksizce hepsinin bir bir ortaya döküldüğünü gör. Kasenin sesi kulaklarının dibinde çınladığı zaman bilmem aklın ve şuurun yerinde kalacak mı? Ey topal bir karıncaya benzeyen sen! Bir kasenin dibinde hapsolup kalmışsın. O kasede daha ne kadar baş aşağı dönüp duracaksın? Ötelere açıl. Çünkü o kase dünya kanla dolu bir havuz. Kasenin içinde azap çeker durursun. Çünkü her an bir başka ses seni çağırır. Sen ki hak ve hakikati biliyorsun. Aç kanatlarını da git ötelere. Aksi takdirde kasenin çıkardığı sesler yüzünden rezil rüsva olacaksın.''